Ayrım 29.
Türkiye'de sistemli bir işkence olmadığı yolundaki görüşlerimizde ısrar ediyoruz. Bu ülkede sistemli bir işkenceden söz etmek için işkencenin o ülkede yönetimin bir politikası olması gerekir. En azından işkenceyi bir yöntem olarak, sistemin bir parçası olarak değerlendirmek gerekir. Oysa Türkiye'de ceza yasalarına göre işkence yasaktır. Baştaki yönetimde de iddiaların üzerine titizlikle gitmektedir. Nitekim 37 ayrı işkence olayından dolayı soruşturma açılmıştır. Bunların 14'ünün gerçek, 14'ünün de gerçek dışı olduğu saptanmış, doğruluğu anlaşılan 14 olayın sorumluları yargı önüne çıkartılmak için tutuklanmıştır. Alman parlamenterlerin bu son açıklamalarının yanıtlandığı gün bir rastlantı sonucu yayıncı İlhan Erdos'un ölümüne neden olan asker sorumlular hakkında gene askeri savcılık tarafından 24 yıl ila 32 yıl arasında hapis cezası istendiği haberleri geldi. Böylece Uluslararası Af Örgütü ile Alman parlamenterleri arasındaki tartışmada haklılık göstergesi ikincilerden yana ağır bastı. Sanırız Uluslararası Af Örgütü temsilcileri de tıpkı Alman parlamenterleri gibi Türkiye'ye yapacakları gezide somut gerçekleri daha yakından görme olanağına kavuşacaklardır. Nitekim Af Örgütü Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecektir. Gizlisi saklısı olmayan, açık yüreklilikten yana olan yöneticiler herhalde Af Örgütü'ne karşı da aynı içtenlikli ve aynı açık tutumlarını sürdüreceklerdir. Aslında bu tartışmanın ortaya koyduğu sonuç şudur. İşkence iddialarına karşı en geçerli silah, bu en ağır insanlık suçunun cezasız kalmayacağını vurgulamaktır. Bu kararlılığı somut örneklerle vurgulamaktır. Türkiye'deki yönetim, Başbakan Ulusu'nun son basın toplantısında yaptığı gibi bu silahı ustaca kullanmaktadır. Yönetim, işkence iddialarını çürütmek için işkence var diyenlerin de susması gerektiğinin bilincindedir. Bu nedenle olaylar titizlikle soruşturulmakta, bu nedenle işkencenin cezasız kalmayacağı sık sık vurgulanmaktadır. Milliyet 21 Mart 1981. İşkence. MGK üyelerinin, yüksek yargı organları üyelerinin de hazır bulunduğu bir törenle Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Salonu'nda yemin ettiği 18 Eylül 1980 günü gözaltı süresi artırıldı. Hem işkencelerin yoğunlaşmasına hem birçok işkence olayının örtbas edilmesine imkan sağlayan uzun gözaltı süreleri 12 Eylül döneminin karakteristik özelliklerindendi. Darbeden sonraki ilk bir yıl içerisinde tam 43.140 kişi tutuklandı ya da gözaltına alındı. Kurumsallaşan ve sistematikleşen işkence 12 Eylül döneminin temel karakteristiklerindendi. İşkence hakkındaki iddia, yaş, siyasal görüş ve bunun gibi şeylere bakılmaksızın gözaltına alınan herkese yönelen standart, otomatik bir sorgulama ve yıldırma yöntemi haline geldi. 12 Eylül öncesinde devlete yardımcı olma misyonuyla hareket eden ve bu misyonları birçok kez resmi makamlarca da onaylanan MHP ve ülkücü örgüt üyelerinden bile 144 kişi 1982'de mahkemeleri başladığı zaman işkence gördüklerini gündeme getirdiler. Öyle ki 1980'den sonra faşist yazında insan hakları ihlalleri ve işkenceye karşı tavır, demagojik de olsa önemli yer tutmaya başladı. Devrimci sosyalist örgütlerle ilgili dava dosyaları zaten işkence iddiaları ve kanıtları ile doluydu. 1984'te yani 12 Eylül rejiminin kurumlaşarak parlamentonun yeniden oluşturulmasından, seçimlerin yapılmasından sonra bir kaçakçılık olayındaki iddialar nedeniyle 33 yıllık bir gümrük tekel bakanlığı bürokratına bile ağır işkence yapılması, işkencenin sistematikleşme, rutinleşme düzeyinin egemen blok içinde dahi huzursuzluk yaratmasına yol açacaktı. 1980-1983 arasında saptanabilen 55 insan işkenceden öldü. Yüzlerce insan sakat kaldı. Gözaltında dayak ve işkence sonucu gerçekleşen ölümlerin spektaküler örneklerinden biri yayıncı İlhan Erdost'un 7 Kasım 1980'de Mamak Askeri Hapishanesi'ndeki Hoş Geldin Dayağı'nda öldürülmesidir. İşkence iddialarını yalanlamaya, tepesi atan bazı güvenlik görevlilerinin heyecanıyla açıklamaya, hiç değilse boyutlarını olabildiğince küçük göstererek istisnailiğini vurgulamaya dönük resmi açıklamalar ise sorunun vahametini gösteren çelişkilerle doluydu. İşkenceden ölen insanların sayısı 12 Eylül'den 1,5 yıl sonra Bülent Ulusu Hükümeti'nin resmi sözcüsüne göre 15.1982'de Genelkurmay'ın açıklamasına göre 4, 3,5 yıl sonra Özal Hükümeti'nin açıklamasına göre ise 2 idi. İşkence yaptıkları iddiasıyla yargılanan resmi görevliler hakkındaki iddialarda benzeri çeşitliliği arz etmiştir. Genelkurmay Başkanlığı'nın 2 Temmuz 1985'teki açıklamasına göre 57 güvenlik görevlisi işkence yaptıkları gerekçesiyle hüküm giymişti. Ekim 1985'te 1. Özal Hükümeti'nin Adalet Bakanı Necat Eldem bu konuda yaklaşık 5000 güvenlik görevlisi hakkında soruşturma açıldığını belirtecekti. 3. Ordu Sıkı Yönetim Komutanlığı 2 numaralı askeri mahkemesinin 24 Ocak 1980 tarihli bir kararında kaleme aldığı gerekçede söyledikleri 12 Eylül hukukunun işkenceyi meşrulaştıran bakış açısının açık bir örneğidir. İşkence sanıktan doğru cevap almak için yapılmaktadır. Eğer doğru olmayan uydurma cevaplar verilirse işkence daha da artırılacaktır. O halde bu durumun sanıklarca da bilinmesi tabi olduğuna göre önermenin mantıki sonucu işkenceye maruz kalanın doğru cevap vermesidir. Öyleyse ifadelerin işkence altında alındığı sabit görülse bile bu ifadenin gerçek dışı olduğunu, itibar edilemeyeceğini ortaya koymaz. Niçin devletin resmi görevlisine emniyet, huzur, can, mal, ırz ve namusun teslim edildiği görevlilerin tuttukları zabıtlar ve aldıkları ifadeleri itibar edilmeyecek de anayasayı ortadan kaldırmak, Türk devletini yıkmak çabası içindeki örgüt militanlarının bu iddialarına itibar olunacaktır? Bunun bir izahı olamaz. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılarından Nurettin Söyer'in 1987'de yaptığı açıklamalar, Ankara Sıkı Yönetim Komutanı Orgeneral Recep Ergun'un Türkiye'deki en yoğun ve sistematik işkencenin yapıldığı merkez olan Ankara Emniyet Müdürlüğü dal birimindeki işkencecileri ölüme yol açmaları veya görevleriyle ilgisiz, sarkıntılık ve bunun gibi zorbalık olaylarına yol açmaları durumunda bile soruşturmadan cezadan korumaya çalıştığını ortaya koyacaktı. Öte yandan işkence gören, hatta işkence sonucu ölenlerin haklarının aranması engelleniyor, bu konudaki direnme ve ısrarlar başlı başına baskı ve işkence nedeni olabiliyordu. Cezaevleri ve karakollarda ölen insanların cesetleri çoğu kez otopsi bile yapılmadan gömülüyor, kayıtlara intihar, merdivenden düşme, güvenlik kuvvetlerine mukavemet gibi ölüm sebepleri geçiliyordu. İşkenceden öldüğü saptanan 55 insanın yanında kaçarken vurulan 16, çatışmada ölen 74, doğal ölüm raporu verilen 73, intihar ettiği bildirilen 43 ve nedeni belirsiz 2 ölüm vakasında işkencenin belirleyici olduğu ve payı bulunduğu kuşkusu bu koşullarda haklı olarak doğmuştur. Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, İstanbul 1988, Cilt 7, sayfa 2408-2409. Junta kan içmeye devam ediyor. Türkiye İşçi Gençlik Birliği'nin 12 Eylül 1980'den sonra Almanya'da yayınladığı, Türkiye'de de dağıtılan bildirisi. Türkiye halkları bugün NATO generallerinin faşist diktatörlüğü altında kan kusmaktadır. Kemalizm, demokrasiye dönüş yaveleriyle asıl yüzlerini gizlemeye çalışan faşist generallerin giderek maskeleri düşmüş ve kanlı dişleri iyice görünmeye başlamıştır. Türkiye solunu, antifaşist halk güçlerini imha hareketi planlı, sistemli bir biçimde yürütülmektedir. Zam, zulüm, işkence, zindan, kurşuna dizme, idam ve askeri mahkemelerin seri idam kararlarıyla Türkiye bir cehenneme çevrilmiştir. Sıkı yönetimli baskı, terör yurdun dört bir yanında bir kara bulut gibi çökmüştür halkımızın üstüne. Düşünen beyinler prangalı, bükülmeyen bilekler kelepçeli. Sıkı yönetim komutanları her gün kitleler halinde topladıkları insanların sayısıyla yarışıyorlar radyo ve televizyonlarda. En fazla kelle toplayan komutan daha başarılı sayılmakta. Bu sayıların zindanlarındaki toplamı 100 binin üstünde. Resmi açıklamalara bakılırsa 60 bin. Hapishanelerde yer yok. Askeri kışlalar dolup taştı. Cuntanın İçişleri Bakanı 666 gardiyan daha alınacağını açıkladı. Junta, iç savaşı önlemek ve siyasal cinayetleri durdurmak amacıyla yönetime el koyduğunu açıklamıştı. Oysa iç savaşı ve katliamları şimdi kendisi yürütüyor. Aradaki fark sivil faşistlerin yerini üniformalı faşistlerin almış olması ve bir de işlenen cinayetlere kılıf uydurulması. 31 Ekim 6 Kasım arası bir hafta içinde öldürülen yurttaş sayısı 19, Ekim ayı cinayetler bilançosu 90. Üniformalı cinayet timleriyle sürdürülen ve adına operasyon denilen bu baskın ve katliam hareketi özellikle Türkiye Kürdistan'ında da çok yoğun bir biçimde sürdürülmekte. Kürt halkına zulüm yapılmaktadır. Türkiye'nin her yerinde hiçbir kimse yarınından emin değildir. Geceleri kimlerin evi basılacak ve kimler toplanıp bilinmez yerlere götürülecek, kimlere işkence yapılacak ve kimler öldürülecek bunlar bilinmemektedir. Son zamanlarda daha değişik metodlarla Cunta'nın cinayetleri hızlandı. Disk avukatı Ahmet Hikmet Feyzoğlu, Bursa Emniyet Sarayı'nın 5. katından atılarak öldürüldü. Peşinden de kendisi intihar etmiştir denildi. Zeki Yumutacı, İstanbul Askeri Cezaevinden kaçırılarak kurşuna dizildi. Güvenlik güçlerinin güvencesi altına alınan öğretmen Gülden Erdem bir tarlada ölü olarak bulundu. Zeynel Abidin Ceylan da Ankara Emniyet Sarayı'nda işkenceyle öldürüldü. İşkence kurbanlarının listesi daha da uzatılabilir. Ali İhsan, Erdem Ekşi, Mustafa Şefik, Hasan Özman bunlardan birkaçıdır ancak. Sol Yayınları sahibi İlhan Erdos'un öldürülmesinde kamufleye gerek duyulmadı. Askeri cezaevi arabasında ve de güvenlik güçlerinin güvencesinde güvenlik güçlerinin dipçiyle kafasına vurula vurula öldürüldü. İşte cuntacı generaller bu kanlı dişleri ve kanlı yüzleriyle katlettikleri yurtseverlerin ölüleri üstüne basa basa özgürlükçü demokrasiye doğru yürüyorlar. Türkiye'den gelen en son haberlere göre Dev Genç Başkanı Yasin Ketencioğlu ve yöneticilerinden Bülent Forta ve arkadaşları Behçet Dinlerer, Selahattin Karataş, M. Ali Yılmaz şu anda Ankara'da generallerin işkencehanelerinde öldürülmek üzeredirler. Yerli ve yabancı basın yayın organları bu haberleri vermemekte sessiz kalmaktadırlar. Yüreğinde az buçuk insanlık sevgisi olan Türkiye'deki bu zulme ve vahşete, işkencelere, katliamlara sessiz kalamaz, kalmamalıdır. Faşizm yenilecek, halk kazanacaktır. Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, İstanbul 1988, Cilt 7, Sayfa 559-560.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Müzeler Müdürlüğü, Körler Kütüphanesi, Körler Bölümü, ibb.gov.tr, 0212-417-2546. 0212 417 1925